Ay vadisi. Jack London.
Ayrım 53.
Mil ama ne mil. Yolun yarısı bayır çıkmak bayır inmekle geçti. Hemen hiç patika yoktu. Kuş uçmamış, kervan geçmemiş ki yol açılsın. Hem ne yürüyüş, ne sıkı yürüyüş. Bacakların çok kısa derken haklıymış Saxo. Bir mil bile dayanamazdın sen olsaydın. Öyle bir diyar ki eşini görmedik daha. Ertesi gün Hafler Monterey'den trene binmek üzere ayrıldı. Mermer evi onlara bıraktı. Canları istiyorsa tüm kışı orada geçirebileceklerini söyledi. Billy o günü dinlenmekle, hiçbir iş yapmadan sağda solda gezinmekle geçirmeye karar verdi. Organları kas katı ve ağrılıydı. Şaşıp kalmıştı Ozan'ın yürüyüşçü olarak dayanıklılığını. Coşmuştu. Bu diyarda herkesin kusursuz olarak yaptığı bir şeyi bir hüneri var diyordu. Örneğin Hafler'i alalım. Benden daha şişman ve daha ağırdır. Ağırlık yürüyüşte bir eksikliktir ama onun için eksiklik olmuyor. 24 saat 80 mil yürümüş olmakla övünüyor. Bir seferinde 3 günde 170 mil yürümüş. Gülüş duruma düşürdü beni. Küçük bir çocuk gibi utandım. Saxon onu yüreklendirdi. Unutma ki herkesin bir uğraşı var Billy. Sen de kendi uzmanlık dalında ustalığa eriyorsun. Boks eldivenlerini taktın mı herkesten üstünsün. Sanırım haklısın ama ne de olsa bir Ozan'a ayak uyduracağım diye bacaklarımın canını okumam gücüme gidiyor. Düşün bir kez, bir Ozan karşımdaki. Günlerce dolaştılar beylik topraklarında. Sonunda ister istemez bu işin ucunu bırakmaya karar verdiler. Santa Lucia dağlarının sekoyalı kanyonları ve büyük yalıyarları büyülüyordu Saxon. Ama Hafler'in anlattıklarını anımsıyordu. O yörede yazın bir iki hafta siz olur. Güneş yüzü görülmezmiş. Aylarca dağılmazmış siz. Sonra pazarlara mal taşımak için yol yokmuş. En yakın araba yolu kilometrelerce uzaktaymış. Postan başlar, Point Sur'dan geçerek Carmel'e varırmış. Yol tek düze ve tehlikeliymiş. Billy tüm sürücülük deneyine karşın bu koşullar altında ağır yük taşımanın hiç de eğlenceli bir iş olmadığını onaylıyordu. Hafler'in aldığı topraklarda bir taş ocağı vardı. Nefis bir mermer çıkardı. Bir demir yolunun yakınında bulunsaydı bu bir servetti diyordu Ozan ama bu koşullar altında eğer canları istiyorsa parasız vermeye hazırdı taş ocağını. Biri alabildiğini uzanan o yemyeşil yamaçların atları ve davarı için ne güzel bir otlak olacağını düşünüp üzülüyordu onlara sırt çevirmekten. Saxon ise Oakland sinemasında gördükleri türden bir aile çiftliğinden yanaydı. Birinin de aklı yatıyordu karısının düşüncesine. Evet, kendilerine gereken öyle bir çiftlikti ki her çeşit üretimin yapıldığı derli toplu bir çiftlik. Sonunda bulacaklardı elbet, 40 yıl dolaşıp aramak gerekse bile. Saxon hemen koşul koydu. Ancak sekoyalı bir toprak isterim. Ben tutuldum o ağaçlara. Sis olmasını da istemem. Bir de iyi araba yolları bulunmalı. Demir yolu da en çok 1 mil uzakta olmalı. Kış yağmurları onları 15 gün mermer eve kapattı. Saxon, Hafler'in kitapları arasında kendisine uygun bir şeyler arıyordu okuyacak. Ama çoğu onun bilgi ve kavrayışının üstündeydi. Billy ise ev sahibinin tüfekleriyle ava çıkıyordu. Ama atıcılıkta usta değildi. Avcılıktaysa hiç işe yaramıyordu. Çıkarken bir tüfekle çıkıyor, dönüşte o tüfekten başka bir şey getirmiyordu yanında. Oysa yarım düzine alay geyik üzerine ateş etmiş, bir seferinde de yeni dünya aslanı olduğunu öne sürdüğü iri bir hayvanı avlamaya uğraşmıştı. Hepsi boşuna. Kendi beceriksizliğine yanıp homurdanmasına karşın Saxon bu eğlenceden pek hoşlandığını görüyordu. Geç de olsa avcılık içgüdüsü uyanmıştı. Başka bir adam olmuştu sanki. Sabah erken çıkıyor, çok uzun ve zorlu yürüyüşler yaptıktan sonra akşam geç dönüyordu. Bir seferinde 2 gün eve gelmedi. Tom'un sözünü ettiği altın madenine kadar gitmişti. Arada bir ansızın haykırıyordu. Yuh be, kentteki yaşantımızla yaşamak mıydı sanki? Kentte iş aramak da neymiş? Sinemaya gitmek, pazarlara pikniğe çıkmak, eğlenmek mi? Böyle bir yaşama nasıl dayanıyordum bilmem. Yaşamımı burada veya buna benzer başka bir yerde geçirmem gerekirdi. Yeni yaşam biçimi onu coşturuyordu. Aklına babasının eski av öyküleri geliyor, onları Saxon'a da anlatıyordu boyuna. Hey Saxon, bütün gün yürüdükten sonra bacaklarım kazık kesilmiyor artık dedi göğsünü kabartarak. İdman oldu bu. Hafleri görürsem ona meydan okuyacağım. Hem öyle uzun bir yürüyüş için ki pes ettireceğim. Saxon güldü. Koca bebek, bütün derdin başkalarına kendi bildikleri dalda meydan okumak ve onları yenmek. Haklısın. Ben hiçbir zaman Hafler'den daha iyi bir yürüyüşçü olamam. Bu iş için yaratılmış o. Ama böyle de olsa onu bir daha görürsem boy ölçüşmeye çağıracağım. Ama bana yaptığı gibi emdiği sütü burnundan getirmem. Kendime yakıştırmam böyle bir öcü almayı. Postan ayrılıp Karmin'e döndüklerinde yolun durumu beylik topraklardan caymakla akıllık yaptıklarını kanıtladı. Geçerken devrilmiş bir çiftlik arabası, sonra dingili kırılmış başka bir araba gördüler. Daha ileride bir dağın yamacında yolcuları ve atlarıyla uçurumun 100 metre aşağısına yuvarlanmış olan post arabası yatıyordu. Yolun bir bölümü de uçuruma kaymıştı bu kazada. Kış mevsiminde bu yolu kullanmamak zorunda kalacaklardır dedi Billy. Atlar içinde, insanlar içinde bir ölüm tuzağı burası. Taş ocağının mermerlerini nasıl taşıyabilirler bu yoldan anlamıyorum. Carmel'e yerleşmeleri zor olmadı. Demir adam seminere gitmişti. Küçük kulübe dedikleri de 3 odalı rahat bir evdi ve her türlü eşya vardı içinde. Hall, Billy'yi işe alıp patates tarlasında çalıştırdı. 1,5 hektarlık bir yerdi burası. Boş zamanlarında keyfince işliyordu toprağı. Ozan işi. Arkadaşları içinde bir eğlence oluyordu bu amatör çiftçilik. Patateslerini rastgele her mevsimde dikiyordu. Topluluğun bir sözü vardı. Toprağın altında çürümeyen her şey yarı yarıya hırsız sincaplara ve yolunu şaşırmış ineklere yem olur derlerdi. Yalan da değildi hani. Bir saban ödünç aldılar, bir çift at kiraladılar ve Billy işe başladı. Ara yerde çitin çevresine tahta parmaklıklar dikti ve küçük evin ağaç damını boyadı. Hall, odun istifinin yanına yaklaşmaması gerektiğini bir daha sıkı sıkıya tembih etti. Bir sabah Billy sakson için yakacak odun kırıyordu. Ozan'ın oradan geçmesi tuttu. Durdu, kıskanç gözlerle izledi. Sonunda kendini tutamadı, bıyık altından güldü. ''Görülüyor ki balta kullanmasını bilmiyorsunuz.'' dedi. ''Dur bakayım, nasıl yapıldığını göstereyim size.'' Bir saat odun kırdı. Hiç durmadan dilini değiştirdi. Odun yarmının hüneri üstüne aralıksız ders verdi. Bile artık dayanamadığı baltayı kaptı. ''Hadi bakalım yeter artık.'' dedi. ''Karşılık olarak ben de 4 metreküp kadar sizin odundan kırmalıyım şimdi.'' Hall istemeye istemeye bıraktı baltayı. ''Odunlarımın yakınında dolaşayım demeyin sakın.'' diye gözdağı verdi. ''Size benim odunları yakarken yakalarsam karışmam ha. İşte bu kadar söylüyorum. Benim istifim şatomdur. Bunu kafanıza koyun. Kalemi ele geçirmeye kalkmayın.'' Para açısından iş kazançlıydı Saksonla Billy için. Para biriktiriyorlardı. Kira ödedikleri yoktu. Yemeği de çok harcamıyorlardı. Billy için istediği gibi iş vardı. Aşiretin bütün üyeleri onu işsiz bırakmamak için söz birliği etmişlerdi sanki. Ivır zıvır işlerdi gerçi ama böylesi daha işine geliyordu. Çünkü çalışmasını Jim Hazard'ın boş zamanlarına göre ayarlıyordu. Tanrı'nın günü boks idmanı yapıyorlar ve uzun uzun yüzüyorlardı. Sabahleyin yazmasını bitirir bitirmez Hazard çamlar arasından Billy'yi çağırıyor, Billy de hemen işini bırakıp koşuyordu. Yüzdükten sonra Hazard'ın evinde duş alıyorlar, idman kaplarında yapıldığı gibi birbirinin vücudunu sıkı sıkı ovuyorlar ve öğle yemeğini hazırlanıyorlardı. Sonra Hazard masa başına, Billy de açık havada çalışmaya gidiyordu. Çoğu kez biraz sonra yeniden buluşup tepelerde birkaç mil koşuyorlardı. Bu iki adam için idman bırakılmaz bir alışkanlıktı. Hazard bilirdi, bedenleri baştan sona kaslarla örtülü atletlerin idmanı birdenbire bırakınca başına neler geleceğini. Bu yüzden 7 yıl futbol oynadıktan sonra idmanı sürdürmüştü. Kendisi için yalnızca bir gereklilik değildi bu, tat da duyuyordu. Bir de seviyordu idmanı, formunu korumaktan çok hoşlanıyordu. Çoğu kez sabahın köründe tüfek elde dışarı çıkardı Mark Holley. Hall tüfek atmayı ve avlanmayı öğretiyordu ona. Kısa pantolon giydiği çağdan beri ateşli silahlarla oynamıştı hep. Öyle şaşmaz bir görüşü vardı, yaban hayvanlarının huylarını öyle iyi bilirdi ki biri şaşıp kalırdı. Ülkenin bu bölümü pek kalabalık olduğundan büyükbaş hayvanı pek bulunmazdı. Ama biri sincapları, yabani ada tavşanlarını, diğer tavşanları, bıldırcınları, cullukları ve yaban ördeklerini hiç eksik etmezdi. Ördeği Kaliforniya usulü yani 16 dakika sıcak fırında tutarak kızartmayı öğrendiler. Avlanmada ustalık kazandıkça Billy surda ala geyikleri ve yeni dünya aslanını elinden kaçırdığına ayıflanıyordu. Tasarladıkları örnek çiftlik yerinde av hayvanlarının da bol olması gerek diye düşünüyordu artık. Carmel de yalnız oyun eğlenceyle geçmiyordu günler. Topluluğun halk diye anılan bölümü sıkı çalışıyordu. Saxon'la Billy'nin tanıştıkları kimseler bu halkı oluşturuyorlardı işte. Kimi düzenli biçimde işe koyulur, sabah erken ya da akşamın geç saatlerinde çalışırdı. Kimi aklına estiği zaman kaleme sarılırdı. Örneğin İrlandalı piyes yazarı, yabaninin teki, bir de bakmışın evine kapanmış, aralıksız bir hafta çalışır. Sonra süzülmüş, yüzü bembeyaz dışarı çıkar, çılgınlar gibi eğlenirdi. Shelley'e benzeyen çilekeş suratlı genç bir aile babası, yaşamını kazanmak için vaudeville librettoları ve soneler yazardı. Empresaryoları ve yayıncıları umutsuzluğa iten şeyler. Onun huyu da bir başkaydı. Çalışacağı zaman kalın duvarlı beton bir hücreye kapanır, herhangi bir kimse onu görmeye gelip tedirgin etmeye yeltendi mi, bir kaldıraçla her yana su püskürten özel bir tertibatı işletir, saygısızı sırılsıklam eder, kaçırırdı. Ama genellikle herkes bir diğerinin çalışma saatlerine saygı gösterirdi. Akıllarını estiği zaman birbirlerine giderler, ev sahibini meşgul bulunca geçip giderlerdi. Bu kural herkes için geçerliydi. Yalnız Marco'la uygulanmazdı. Çünkü onun yaşamak için çalışmaya gereksinimi yoktu. O da kendisini sevenlerden kurtulmak ve rahat rahat şiir yazmak için ağaçlara tırmanırdı. Topluluğun halk diye anılan bölümü tam bir demokrasi ve dayanışma havası içerisinde yaşıyordu. Carmel'in gelenekçi, tepeden bakan klanıyla karışmıyordu. Bu klanın üyeleri edebiyat ve sanat aristokrasisini oluşturuyordu. Demokratlar klanın burjuvalarıyla alay ediyorlar, burjuvalar da bohemlik içgüdüsü her an uyanabilen bir ayak takımına yan bakıyorlardı. Burjuvalar Saxon'la Billy'yi de o aşağı tabakaya mal edivermişti. Çünkü Billy halkın tutum ve davranışlarını benimsemişti. Ne kendisi burjuvalardan iş istiyor ne de burjuvalar ona iş öneriyorlardı. Hall'un kapısı her zaman herkese açıktı. Büyük oturma odası, yüksek şömineleri, divanları, kitap ve dergi yüklü kitaplık ve masalarıyla her şeyin merkezini oluşturuyordu. Saxon'la Billy'nin o evde sıkılmamaları, kendilerini rahat duymaları çok doğal görülüyordu. Gerçekten de kendi evlerindeymiş gibiydiler. Akla gelebilecek her konuda tartışmalar yapılıyordu orada. Tartışmalar arasında Billy bridge, bezik ve başka oyunlar oynuyordu. Genç kadınların gözdesi olan Saxon onlarla beraber dikiş dikiyor, nazik iç çamaşırlar dikmenin hünerlerini öğretiyor, kendisi de onlardan epey şey öğreniyordu. Carmel'e vardıktan yaklaşık bir hafta sonra Billy Saxon'a çekine çekine bir öneride bulundu. ''Biliyor musun, senin o güzel kıvır zıvır eşyalarını öyle özledim ki. Ne dersin, Tom'a yazalım mı acele yollasın? Yeniden yola çıkacağımız zaman hepsini geri göndeririz.'' Saxon mektubu yazdı. O gün akşama dek yüreği şenlik içindeydi. Demek ki kocası hala aşıktı kendisine. Gözlerinde eski pırıltıları görüyordu yeniden. Grev karabasını sırasında sönen parıltıları. ''Buralarda güzel iç eteklikler var ama anladığım kadarıyla sen hepsinden iyisini yaparsın.'' Bir an durdu. ''Herhalde seni ölesiye seviyorum, bunu bil.'' diye sözlerini ekledi. Holde karısının bir çift binek atı vardı. Kirayla bir ahıra bırakmışlardı. Bu ahır Carmel ile Monterey arasında yolcu ve posta servisini sağlardı. Gezinti arabaları 9 kişilik dağ arabaları kiraya verirdi. Sürücü de bulurdu. Elbette Billy ilgilenirdi bu gibi kuruluşlarla. Sözü geçen kuruluş sık sık sürücüsüz kalır, o zaman hemen Billy'ye başvururdu ve geçici bir iş kolundan 3 dolar gündelik verirdi. Kaç kez Billy yolcuları gezmeye götürdü. Carmel Vadisi'nden çıkardı, yeniden kıyıya indirdi. Kumsalları ve ilginç yerleri gösterdi. Akşam eve dönünce Saxon'a anlatırdı günün olaylarını. Bunların çoğu oldukça kibirli. Bay Roberts'ız ağız açmıyorlar. Kıyak bir nezaket. Hiçbir kuralı es geçmiyorlar. Yani biz senin üstleriniz, bizim evimizde misin demek istemiyorlar, anlarsın ya. Tam anlamıyla küleleri değilim gerçi ama onlarla eşit düzeyde de değilim. Bunu belirtmek istiyorlar boyuna. Sürücüyüm. Gündelikçi ile şoför arası bir şey. Yemek zamanında aralarına almıyorlar beni. Ya ayrı bir yerde veriyorlar yemeğimi ya da kendileri yedikten sonra. Hall'un benzerleriyle olduğu gibi aile partileri değil anlayacağın. Bugün gezdirdiklerimse hiçbir yemek vermediler bana. Bundan böyle sen hazırlarsın yemeğimi. Pis heriflerin lokmalarını saymak durumunda kalmam. Aralarından birisi bana bahşiş vermeye bile yeltendi. Görseydin gülerdin. Herifin yüzüne bakmakla yetindim. Sanki onu görmüyormuşum gibi. Sonra doğal bir biçimde arkamı döndüm. Oracıkta kala kaldı. Kötü bozum oldu. Her şeye karşın Billy arabayı sürmeyi, özellikle iki çift atlı araba sürmeyi, isteksiz yük beygirlerinin değil, hızlı atların dizginlerini avuçlarında duymayı seviyordu.
Ayrım sonu.